أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Değerli kardeşlerim, her çarşamba olduğu gibi klasik dönemin önemli sufi alim müelliflerinden Ebu Abdurrahman Es-Sülemi Hazretleri'nin insanı kamil olma konusunda yapılması gereken davranışları içeren Fütüvvet Risalesi eserinden inşallah bugün de okumaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi bu eser bir doktorun hastasına yazdığı reçete gibi ne yapmamız gerektiğini çok pratik bir şekilde, teorisine girmeden madde madde fütüvvettendir diyerek başlayıp şunları yapmak, şunları yapmamak fütüvvetin gereklerindendir diyerek çok net, herkesin anlayabileceği bir dilde ifade etmesi bu eserin önemini gösteriyor. Çok teknik teferruatlara girmeden herkesin anlayabileceği güzel bir dille bize izah etmiş. Tabii ki bu alim Sufi müellif Ebu Abdurrahman Es-Sülemi Hazretleri'nin başka eserleri de var. Tasavvufun teorisini de yapan bir kimse. Aynı zamanda tabakat sahibi, yani sufilerin hayat hikayelerini de anlatır. Rahmetli hocamızın tabakatla ilgili 23 bildiğim kadarıyla sufiyi anlattı. Dinlemenizi, hatta eser haline getirdi. Okumanızı tavsiye ederiz. Hakikaten ben o zaman öğrenciydim. Biz de dinleme imkanı bulduk bir kısmını. Sufilerin hayatlarını, onların işte nerede doğup nerede büyüdüğünü, ama daha çok sözlerinden hareketle günümüzün şartlarına uygun şekilde güzel sohbetler etmişti yıllar önce. Şu anda yayınlandı bu eser. Dinleme imkanı da bulunuyor internetten. Aynı müellif yani. Dolayısıyla her sahada eser vermiş gerçekten. Yani İslam'ın batıni boyutunu ve ahlaki boyutunu, manevi ve ahlaki boyutunu içeren eserler vermiş. Şimdi ben bunları söyleyince içimde şöyle bir heyecan uyanıyor. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Yani dinimiz o kadar mükemmel bir yapıya sahip ki hiçbir açık kapı yok. Ne zahiri boyutta açık kapı var, ne batıni boyutta açık kapı var. Yani dünyada ikinci bir sistem böyle var mı bilmiyorum. Yani hukukuyla, ahlakıyla, adabıyla, hem dış bakımından, yani yeryüzünde ne kadar hukuki problem çıksa bile bunlara fetva bulabilecek güce sahibiz. Çünkü usul alimleri usulü fıkıh diye bir ilim üretmişler. Yani Kur'an ve sünnetten hareketle ilk dönem alimleri fetvalar vermişler. Kişilere özel, topluma uygun bir şekilde ihtiyaçları giderici. Aynı zamanda yani usul de yazmışlar. Neye göre fetva verdiğini, mesela işte Hanefi usulü var, Şafii usulü var, Hanbeli'nin usulü var. Yani her mezhebin kendine göre, mezhep biliyorsunuz gidilen yol demek. O metodu açıklayan usulleri var. Mesela işte kimisi diyor ki önce Kur'an. Herkes Kur'an diyor zaten. Onu herkes söylüyor bakın. Sonra herkes sünnet diyor. Ama arkasından tercih noktaları farklılaşıyor. Bakın burada çok önemli açılımlar olmuş. Yani Hicri 2. ve 3. asırda özellikle, yani bütün ilimlerde, tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf gibi ilimler, hatta İslam felsefesi, bakın Grek felsefesini bile almışız. O kadar açığız, yani hiç korkmuyoruz. Nerede ne varsa hukuk, fıkıh, yani hukuk, tıp, hepsini almışız ama onu kendi harmanımızda yoğurup ona İslam kisvesini giydirmişiz. Yani o yüzden yeryüzünde üretilen bütün bilimleri bu çerçevede İslamlaştırmak lazım. Çünkü onları üreten insanlar da Allah'ın kulu. O da bir gerçekliği yakalıyor ama metafizikten kopuk olduğu için, Allah'tan kopuk olduğu için, Allah'ın gönderdiği vahiy ile bağlantı kurmadığı için ebter oluyor. Yani sonuç vermiyor. Sonuç verebilmesi için bizim onu almamız ve ona İslam'ın ruhunu vermemiz lazım. O yüzden çağ bizi bekliyor her bakımdan. Bakın modern insan ahlaki krizde. Biz bu eseri niye okuyoruz? İşte ahlaki krizi ortadan kaldırmak için okuyoruz. Ahlak anlamında ciddi şekilde ilişki problemleri var. İnsanlar evleniyor, anlaşamıyor. İşte akrabalar anlaşamıyor, anne babayla anlaşamıyor. Yani anlaşamıyor insanlar. İş yerinde anlaşamıyor. Ya ne oluyor ki bu insanlar anlaşamıyor? Çünkü adabı bilmiyor. İş dünyasındaki temel ahlak problemlerini çözmeden düşmanlık, kin, nefret, ne bileyim haset, değil mi? Kin, kıskançlık, buna benzer problemleri çözmeden sizin insanlarla iyi geçinmeniz mümkün mü? Giydiği elbiseyi kıskanırsınız, bindiği arabayı kıskanırsınız, yediği yemeği kıskanırsınız veya o bindiği arabayla kıskandırır, yediği yemekle kıskandırır. Şimdi bol bol paylaşıyor herkes gittiği yerleri. Ya niye paylaşıyorsun kardeşim? Eşinle beraber yemek yemişsin bir yerde, güzel. Tamam, güzel. Yani ama bunu bize niye gösteriyorsun? Niye paylaşıyorsun? Ne demek istiyorsun yani? Değil mi? Bunların hepsi aslında ahlaki anlamda ciddi problem üreten şeyler. Müslüman sade insandır. Yani Müslüman bir kere yaptığını göstermez zaten. Bakın fütüvvet, şunu da söyleyerek başlayayım inşallah. İlk dönemlerde tasavvufun geliştiği Hicri 2. asırda bir fütüvvet gelişiyor. Temel yol olarak ihlası sağlamak için uğraşıyor. Yani ihlası nasıl elde edebiliriz? Samimi bir kul nasıl olabiliriz? Bir de bunun karşısında, karşısında değil aslında, bunun paralelinde melamilik var. Lev, nefsi levvame var ya, kınamaktan geliyor. O da riyadan nasıl kurtulurumun hesabını yapıyor. Biri ihlası elde etmek için uğraşıyor. Riya ile direkt değil de en direkt uğraşmış oluyor. Ama biri de riya ile uğraşıyor. Hatta bu melami meşrebine mensup sufiler de şu aksilikler de yaparlar. Şimdi insanlar nefis adam oldukça, insanı kamil oldukça tabii nefis şimdi sağdan artık soldan artık gelemiyor. Günahları yaptıramıyor. Şimdi ne yapacak size? Sizi nereden yakalayacak? Bak büyük adam oldun. İşte hadi insanlara irşad et falan böyle. Kendi bir kibir yani manevi makamın makamıyla kendini büyük görme hastalığı başlar. Şimdi bunu görünce demişler ki ya bu nefis hiç adam olmuyor. Sürekli bizi kurcalıyor. Sürekli bizi rahatsız ediyor. Biz insanlar da bizi şimdi olgunlaştıkça büyük adam görüyorlar ya. Rağbet ediyorlar, sizi övüyorlar falan filan. Yani ama ben diyor onların övdüğü gibi değilim. İnsanlar öyle görüyor da öyle değil. Ben insanların huzurunda öyle bir hareket yapayım ki benden kaçsınlar. Mesela abdestsiz namaz kılıyor. Tamam, namazdan sonra iade ediyor aslında o. Ama sırf insanlar ya bu abdestsiz namaz kıldı, bu demek ki bizim bildiğimiz bir Allah dostu değilmiş diye peşimi bıraksınlar diye. Bir de bunu şunun için yapıyorlar. Yani insanlar bize rağbet etmesinler. Hani şeyde riyada rağbet meselesi var ya. Daha önce söylemiştik. Tekrar ifade etmek gerekirse Muhasibi Hazretleri ki bu kitabı Riya diye bir bölüm yazmış yani. Bir kitap sayılır aslında. Küçük bir kitap. Riyaya adlı eserinin bir bölümünde. Yani riyanın üç temel şeyini sayıyor. Niye insan riyakar olur? Bir, insanlar beni övsün diye bekler. Övgü duygusunu. İki, beni yermesinler. Şimdi yani kendimi iyi göstermezsem beni yererler. Nasıl bir adam bu falan filan gibi yerilme korkusu. Üçüncüsü insanların elinde olana tamah etme, onu arzulama, elde etmeye çalışma. Yani onların dikkatini celbederek aslında onların ilgisini alakasını çekmeye çalışıyor. Bak övünme duygusu. Yani insanların kendisini övmesini bekliyor. Dolayısıyla bakın hani bunları ben niye söyledim? Bizim alimlerimiz Kur'an ve sünnetin ortaya koymuş olduğu bu zahiri ve batini diyebileceğimiz iç dış. Bak şimdi konumuz da bununla bağlantılı hemen ilk okuyacağımız şey. Konularının hepsini incelemişler. Niye incelemesinler ki? Kur'an bunları bahsediyor zaten. Yani Kur'an'ı okuyup da bunları gündeme getirmemek zaten haksızlık olurdu. O yüzden Allah Celle Celaluhu peygamberine aleyhissalatü vesselama her şeyi zahiri ile batını ile her şeyi göstermiş. Önümüzde her şey var. Yani bunlarla adam olmamak gerçekten bizim ayıbımız. Ama İslam dünyasını görüyorsunuz, Müslümanların halini, bu geleneklerden uzaklaştılar. Osmanlı'nın özellikle ortadan kalkmasıyla maalesef tarikat geleneği de büyük bir darbe yemiş oldu. Tekkelerimiz kapatıldı. Ama elhamdülillah yine büyüklerimiz tekkeler kapalı olsa bile camilerde imamlık yaparak, müezzinlik yaparak, ne bileyim talebe okutarak gizli saklı bu işleri sürdürmüşler ve bize bu ilimleri elhamdülillah öğretmişler. Ha bizim de şimdi bu serbest dönemde, rahat dönemde bunları daha çok yaymamız lazım. Çünkü önümüzdeki bazı engeller kalkmış oldu elhamdülillah. O yüzden Cenab-ı Hak inşallah okumayı, anlamayı ve idrak etmeyi nasip eylesin deyip başlayalım.
Hocam, bu ikinci asırda mı olmuş bunlar?
Hocam tabii yani İslami ilimler Sülemi Hazretleri 5. asır. Yani 412 olsa gerek şey vefatı. Yani 5. asır, 4. asır. Yani şöyle diyelim hocam, tasavvuf tarihini şöyle kısaca özetlersek biz tasavvufu 3 dönemde ele alırız. İlk dönem zühd dönemi, ikinci dönem tasavvuf dönemi, üçüncü dönem tarikat dönemi. Biz zühd dönemiyle başlayan bir hareket olarak tarif eder. Efendimizle başlatır. Hicri 2. asrın sonuna kadar, 200'lü yıllara kadar bu dönemde tasavvuf ismi bile yok. 150'de vefat etmiş bir sufiye, sufi adı verilmiş. Yani öyle başlamış bu işler. Ama Hicri 2. asırdan, 3. asırdan başlıyor. 200'lü yıllardan sonra işte Maruf-u Kerhi bilmem buna benzer işte daha sonra Hallacı Mansur, Muhasibi 243 vefatı gibi isimler tasavvuf ilmini geliştirmişler. Nasıl fıkıh geliştiyse o dönemde aynı şekilde fıkıh, hadis, tefsirin geliştiği Buhari Hazretleri, Hicri 3. asır. Yani dolayısıyla bu İslami ilimler hep birbiriyle bağlantılı gelişmiş aynı dönemde. Yani o dönemde şöyle düşünün, şimdi Efendimiz hayatta idi ve her şey onunla çözülüyordu. İlimler yoktu ve ilimlerin adları yoktu. Kendileri vardı ama adları yoktu. Sahabe ondan sonra canlı bir şekilde bunu sürdürdü. Çünkü sahabe Efendimiz'i görmüş insanlar. Tabiinden sonra ne oldu? Yavaş yavaş ya Efendimiz'in güneşi gitti. Sahabe yıldızlardı, onlar da kaymaya başladılar. Şimdi artık disiplin altına almamız lazım. Yani bir ilim geleneğini, ilim geleneği olarak bütün dinin bütün boyutlarını ilimlerle disiplin altına almış oldular. Burada çeşitli metotlar geliştirdiler ve disiplin altına alarak mezhepler oluştu, meşrepler oluştu hem itikadi anlamda, hem ameli anlamda, hem de ahlaki anlamda. İşte Hicri 3, 4, 5. asırlar, İmam-ı Gazali 505. İmam-ı Gazali bizim için de bir şeydir, milattır. İmam-ı Gazali'ye kadar tasavvuf dönemi iyice gelişti. İmam-ı Gazali'nin de tasavvufu yolunun önemini ortaya koyması, insanın manevi kurtuluşunun tasavvufta olduğunu ayan beyan bütün boyutlarıyla felsefeyi okuyan biri olarak, kelamı okuyan biri olarak, fıkıh okuyan biri olarak bunların yeterli olmadığını, insanı tamamen kurtaramadığını, bakın insanı kurtaramadı değil, tamamen kurtaramadığını, tasavvuf yolunun yani manevi yolun, manevi kurtuluşun, nefis tezkiyesinin önemini anladı. Önce kitaplarını okudu. Okuduğu kitaplar da o klasik kitaplar. Kuşeyri'nin Risalesini, Hucburi'nin Keşfül Mahcubunu, Haris el-Muhasibi okudu. Sonra anladı ki bu iş okumakla da olmuyor. Sonra ilmi, medreseyi bırakarak, terk ederek terki yaşadı. Bunu El-Munkız da güzel bir şekilde izah ediyor. Yani gerçekten ciddi bir kavga yaşamış İmam-ı Gazali. Şunu da söyleyerek, madem konu açıldı söyleyeyim. Şimdi ders veremez hale geldim diyor. Talebeler geliyor, ders veremiyorum. Yani iş dünyamda öyle bir bunalım başladı ki, yani ben ilim üzerinden dünyalığı arıyormuşum, şöhreti arıyormuşum. Yani en iyi yaptığım iş ilim işi ama onunla da ben Allah rızasını aramadığımı fark ettim diyor. Ve terk etmeyi düşününce şeytan tabii geliyor. Bak şeytanı tanıyor. İşte o yüzden değerli kardeşlerim biz şeytanı tanımamız lazım. Şeytanı biz tanıyor muyuz? Geldiğini fark ediyor musunuz? Size ne zaman geliyor mesela? Veya bana ne zaman geliyor?
Bizi hiç bırakmıyor. Şimdi.
Hiç bırakmıyor ama siz...
Namazdayken
zaten çok gelir. Yani onun geldiğini ve bizimle beraber olduğunu bilmemiz lazım. Duygularımıza etki ettiğini, düşüncelerimizi yönlendirdiğini, enerjimizi kaydırdığını, geçmişe, geleceğe, yani bizim o anı yaşamamızı engelleyici bir sürü o anda, yaşadığımız anda Allah'a kulluk yapmamızı engelleyen bir sürü şey var şeytanın. Şimdi şeytan ona diyor ki, bak diyor, şimdi sen eğitimi, bu şöhreti, adam devrin sultanıyla beraber. Yani bugünün Milli Eğitim Bakanı gibi düşün mesela. Yok, başkanı gibi düşün. Veya üniversite rektörü düşün yani. Bilinen falan böyle biri. Sen diyor bu şanı şöhreti bırakırsan bir daha bulamazsın diyor bak. Bir daha geri gelemezsin diyor. Beni diyor 6 ay bununla oyaladı. Yine mücadelemi verdim ve en sonunda terk ettim diyor. Ama işte o 4-5 yıl geçiriyor. Zahidane bir yaşam sürüyor. Ve ondan sonra İmam-ı Gazali oluyor. Bu çok önemli. Yani insanın gerçekten biz din hizmeti gören insanları bile bu din hizmeti üzerinden dünyevileşiyoruz farkına varmadan. Çünkü meslek haline getirmişiz. Onun üzerinden para kazanıyoruz, işte rütbeler alıyoruz falan filan, bir sürü şeyleri vardı yani. Bir gün biz hocamıza yanına gitmiştik. Bir hatıramı anlatıp öyle başlayayım. Hepimiz ilahiyatçıyız, işte birinci, ikinci öğrencileriz. Bize sordu, dedi ki hangi hocanızı seviyorsunuz? Arkadaşım biri bir isim söyledi. Niye seviyorsunuz dedi. İlmi var hocam dedi. İlmini başına çalsın dedi. Şimdi o ara içeriye bir misafir geldi. Suudi Arabistan'dan falan. Onunla başka konular konuşuldu. Ara kaydı gitti. Ben arkasını hep merak ediyorum hala. Ben şimdi tahmin ediyorum. Şunu diyecekti bize aslında. Yani ilim değil, irfan önemlidir. İlim, irfana götüren, yolda lazım olan bir araçtır. Hedef değildir. İrfanı var mı? Sen ondan bahset. Çünkü irfanı olmayan adamın ilmi onu adam edemez. İlim müsteşlikte de var. Müsteşliklerin bazıları Arapçayı bizden iyi biliyor. Yani benim bir hocam vardı mesela Belçika'da. Arapçayı benden çok iyi. Amice bile Arapça biliyordu yani. Ben bilmiyorum onu. Pratik Arapçayı benden iyi biliyordu. Yani ona bakarsan ilim, zahiri ilim, yani o gayrimüslim biri bile bunları öğrenebiliyor. Dolayısıyla mesele dava adamı olmaktır. Yani ne diyelim, irfana doğru, yani bu işin tecrübesine doğru yönelmektir. Evet, bunları da söylemiş olduk giriş mahiyetinde. Şimdi inşallah bugünkü okuyacağımız madde içinde ve dışında organlarımızı korumak. İç ve zahiri ve batini anlamda organlarımızı korumak. Önce isterseniz Türkçesini şöyle bir okuyalım, sonra ben Arapça'ya döneyim. Evet, fütüvvet gereklerinden biri de içinde ve dışında organları korumaktır. Ebu Hasan Buşenci'ye sorulmuş. Fütüvvet nedir? Bak, bu kavram kullan. Evet. Fütüvvet, geçmedik oraya. Doğru. Fütüvvet gereklerinden biri de içinde ve dışında organları korumaktır. Ebu Hasan Buşenci'ye sorulmuş. Fütüvvet nedir? Yani fütüvvet nedir dediğimiz zaman insanı kamil nedir? Yani aklımıza gelsin, veya erdemli insan olma, doğru davranan insan. Fütüvvet diyor, kerim değerli katiplerin, kiramen katibin var ya, utanacağın bir işi yapmamaktır. Katiplerinden utanacağın bir işi diye cevap vermiş. Bak, enteresan bir cevap. Yani sana diyor ki iki tarafında kiramen katibin, o değerli katipler ne yapıyorlar? Seni kameraya çekiyorlar. Yani her yaptığımız, bakın iç anlamda da, şimdi içimizde bir şey geçirebiliriz. Bir düşmanlık duygusu, bir kin, nefret duygusu. Bakın onlardan da tevbe etmeliyiz. Yani sadece zahiri anlamda günahlardan dolayı tevbe etmek değil, aynı zamanda içimizdeki düşmanlık, nefret, kin, bunlar aklımıza geliyor değil mi? Mesela birine kızıyoruz, düşmanlık besliyoruz. İşte aman bulsak öldüreceğiz falan filan, hani kendimize göre ona bir tavır koyuyoruz. Onlar bile ciddi zaman kaybı. Onlar da günah. Çünkü zaman kaybı. Senin zamanını, tamam adamı öldürmüyorsun belki. Şimdi haset duygusu geliyor. Falancanın işte giydiği elbiseyi kıskanıyorsun, yediği yemeği kıskanıyorsun, bindiği arabayı. Ya sana ne onun evinden, bana ne onun arabasından, değil mi abi ya? Mehmet abinin arabası 25 yıllık, ne güzel gidiyor. Yani başkasının Mercedes'inden Mehmet abi hiç etkilenmiyor bak. Yani adamın son model arabası varmış. Varsa var kardeşim, binsin. O da yol gidiyor, ben de yol gidiyorum. Ha ona lazımsa, Allah vermişse alsın. Ona da lafımız yok. Zaten gözümüz olursa kıskançlığa girer. Gerek yok ama benimki bana yetiyor. Dolayısıyla insan elindekiyle kulluğunu yapmalı. Bak, bu çok önemli. Yani biz hep çok istiyoruz ya. Tamam da çok olunca kulluk yapacak mısın? Zekatını verecek misin? İnfak yapacak mısın? Değil mi yani? Veya Allah sana bir makam mevki verdiğinde gerçekten onu Allah yolunda mı kullanacaksın? Yoksa kendi çıkarına mı kullanacaksın? Yani eğer kendi çıkarına olacaksa az mal yeter. makam mevki de olmasın. Çünkü onun yolun, o yolla bir sürü hata yaparsın. Kusur yaparsın. Yani işte ihale fesat karıştırırsın. İşe alınmayacağı alırsın. Birine kıyak geçersin. Torpil yaparsın. Dostların var, eşin var. Zaten bir makama mevkiye gelince hemen etrafındakiler dolaşıyor. Yapmayacak mısın? Annen telefonda bir şey söylüyor. Baban bir şey istiyor. Amcan bir şey istiyor. Teyzenin oğlu bir şey ister. Değil mi yani? Yapmazsan işlerini oy vermeyiz diyorlar mesela. Veya işte ne bileyim buna benzer. Bir daha seni seçmeyiz falan gibi. İşin esprisi yani korkuyoruz. Dünya makamları da insanı çekiyor. Ama oraya geldiğimiz zaman gerçekten manevi duruşunuzda durabiliyorsanız o zaman buyurun geçin. Büyük bir cihattır. Hani hiçbir gölgenin olmadığı o kıyamet gününde Efendimizin sancağı altında kim olacak? Birinci madde neydi? İmamun adilun. Bak adil yani doğru davranan yönetici. Ya ikincisi de ve şâbu neşe'e fî ibadeti rabbihim. İkincisi de ibadet eden genç. İhtiyar demiyor Mehmet abi. Biz artık gençlikten çıktık. Yani o genç yaşına rağmen gafletin ağır bastığı dönemde yani Rabbiyle, Rabbine ibadetle kendini geliştiren genç. O yüzden bu gençlere nasıl bunu öğretmeliyiz bilemiyorum. Yani bu çocuklar bu genç yaşlarını Allah'a kullukla geliştiremezlerse büyük bir zaman kaybı. İleride akılları başlarına geliyor diyoruz ama 30 yaşından sonra geldikten sonra o dönem geçiyor abi. Yani dolayısıyla insanda bütün zamanlarıyla insan yani bir anda büyük olmuyor. Demek ki Kiramen Katibi'nin bizi gördüğünü, bizi gözlemlediğini, yaptıklarımızı yazdığını bilmeliyiz. Yani diyor ki onlar senin yarın ikra kitabek, kitabını oku dediklerinde, bak kitabını oku dediklerinde önüne çıkacak bunlar. Şu an yazıyorlar değil mi? Bak buradayız elhamdülillah. Güzel bir iş yaptığımız için diyecekler ki ya Rab bak falanca falanca kulların bir araya geldiler. Hiç birbirleriyle bir menfaatleri de yoktu. Oturdular. Senin dinini öğrenmeye çalışıyorlar. Ve bunu topluma nasıl yayacaklarının hesabını yapıyorlar. Bu güzel şeylerin, fikirlerin, yazan alimlerin arkasından gitmeye çalışıyorlar diye not düşüyor şu anda bunlar. Ve biz belki bu dünyada elde ettiğimiz binlerce paradan, binlerce imkandan daha çok şu an sevap kazanıyoruz. Bunun farkında olmalıyız. Ama insanlar tam bunun farkında değiller. Yani bu manevi iklimleri tatmanın, zikir meclisine gitmenin, ilim öğrenmenin, zihnini ve ruhunu, kalbini geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu, hayati olduğunu ahiret açısından insanlar unutuyor. Aslında unutunca şu fikir kayboluyor. Biz dinimizden neyi anlıyoruz? Biz alemi ervahta zaten var idik. Ruhani olarak bu dünyaya cismani olarak geldik ruhumuzla beraber. Ve ne diyelim en mükemmel bir varlık olarak şu an yaşıyoruz. Böyle bir daha olmayacağız. Yani hem ruhuyla hem bedeniyle akıl ve iradesini kullanacak durumda tek varlık biziz. Ve öncesi de yok bunun. Belki sonrası da olmayacak. Tabi Allah isterse yaratır ama anlayabildiğimiz kadarıyla biz aslında yaratılış açısından bakıldığında en önemli, en değerli yerdeyiz şu anda. Yani hem cismani hem ruhani olarak bir varlık olma açısından tek varlığız. Aklını ve fikrini kullanarak, iradesini kullanarak eylemde bulunan tek varlığız. Ama çok tehlikeli bir varlığız çünkü daha doğrusu tehlikemiz var. O da ne? Eğer bu kulluğumuzu güzel yapamazsak, Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu misyonu yerine getiremezsek çok ciddi tehlike bizi bekliyor. Ama yerine getirirsek şöyle veya böyle durumumuza göre, seviyemize göre, imkanlarımıza göre çok büyük mükafatlar var. Dolayısıyla bu mükafatlara yönelmek lazım. Başkasının işiyle, arabasıyla, eviyle, bilmem nesiyle uğraşmanın bir anlamı yok. Sen duygunu ve düşünceni, senin vaktin yok ki zaten fazla. Var mı Mehmet abi? Yani benim bile yaşım 55 oldu. Yani ne kaldı geriye? Bir şey kalmadı ki. Gitti. Yani gidiyor. Daha dün gençtik. Bugün bak bu hale dönüştük. Yarın işte şurada 3-5-10 yıl sonra Allah ömür verirse ihtiyarlık iyice çökecek. Belki de bunları anlatamaz hale düşeceğim. Değil mi yani? O yüzden imkan varken elindeki sermayeyi kullanmalı ve kendine sermaye biriktirmeli. Bu bir sermaye biriktirmektir. Bak burada zaman harcıyoruz. Enerji harcıyoruz. Halbuki bu harcanan enerji ve zaman kaybolmuyor. Kat kat karşılığı verilecek. Dolayısıyla yani insan biraz akıllı olmalı. Ahiretine yönelik hesap yapmalı. Dolayısıyla elindeki imkanlar ne ise ona göre. Bak yine hocamız rahmetli, bu akşam hep ondan gidiyorum. Çok güzel bir videosu vardı bugünlerde. Yani hep parayla hizmet olmaz. Hani canınızı vererek de hizmet olur. Bunu biraz da böyle sert bir dille, biraz da heyecanlanarak söylemişti. Yani niye canınızı bu yolda vermeyi düşünüyorsunuz? Canını vermek demek sadece can vermek değil, zamanını vermek demektir aynı zamanda. Paran pulun yoksa diyor, zamanını ver. Git hizmet et. Tekkeyi temizle. Bak müritler gelmişler adam olmak için, affedersiniz milletin pislettiği tuvaleti temizlemişler. Bunu yaparken ne için yapıyor? Buraya insanlar geliyor. Burada insanlara hizmet etmek yoluyla sevap kazanacak. Hasta ziyaretidir, ne bileyim işte telefon etmektir. Yani iyiliklerin bin bir türlüsü var. Hangisini yapabiliyorsan. Önemli olan imkanların büyüklüğü veya senin sosyal statünün büyüklüğü değil ki. Ama biz gözümüzü şey dikiyoruz. Yani çok para olacak, statü yüksek olacak. İşte insanların beğendiği, değer verdiği bir adam konumuna geleceğiz. Ya bu değil ki hedef olan. Hedef olan takvadır. İçsel anlamda Allah'ın razı olduğu kul olmaktır. Bu senin elinde. Yani çok normal seviyede bir insan bile olsan senin elinde bir şey bu. Evinde yemeğini yaparken, eşinle münasebetinde, çocuğuna hizmet ederken, anne babana hizmet ederken veya farklı işlerini yaparken bu dünya işlerinde hepsini kulluğa, ibadete çevirebilirsin. Hepsini Allah'ın rızasına uygun şekilde onun memnuniyetini kazanma duygusuyla yaparsan kulluk işte. Takvayı kazanırsın. Evet. Huzeyfe el-Mer'aşi de şöyle demiş. Fütüvvet 4 şeydir. Gözün, kalbin, dilin ve hevanın. Gözünü helal olmayana bakmaktan koru. Dilinle sadece doğru söyle. Kalbinde bir Müslümana karşı aldatma ve kin bulundurma. Hevanın da şerre yönelmemesine dikkat et. Şimdi Arapçasını şöyle bir aklımızda kelimeler kalsın diye oradan devam edelim. Türkçesi mi kalsın burada? Belki daha mı iyi olur? Neyse Arapçası kalsın. Burada dediğimiz gibi hefzul cevab, hefz, hani hafaza melekleri diyoruz ya, hefz korumak demek, muhafaza etmek Türkçe. Hem biraz Türkçemiz de gelişsin Osmanlıcamız. Hefzul cevarihi zahiren ve batının. Zahiri olarak dışta, batının, batını olarak içte organları koruma altına almaktır. Süile Ebul Hasan el-Buşenci mel futuve. Fütüvet nedir diye sorulunca fekal şöyle cevap vermiş. Ella ta'mele şey'en, hiçbir şey yapmamandır. Testahyi min kiramil katibin. Kiramen katibinden haya edeceğin, utanacağın hiçbir şeyi yapmamandır. Mesela şimdi bilmiyorum yani ben şu anda aklıma geldi. Çok da onların varlıklarını düşünmediğimi hissettim şu anda. Yanda duruyorlar ama ben onların varlıklarını hissetmiyorum. Hissetmediğim için bakın iç dünyamı koruyamıyorum. İç dünyamda bir takım düşmanlıklar, şunlar bunlar cirit atıp duruyor. Halbuki bunlar onu görüyorlar ve bundan rahatsızlar. Diyor ki sana ey kul, bak Allah senden bunları istemiyor. Bunları sana şeytan ihva ediyor, vesvese veriyor. Sen düşmanlıklarla meşgulsün, sen kin ve nefretle meşgulsün, hasetle meşgulsün, başkalarının işlerini düşünüyorsun, onunla bununla ilgileniyorsun. Ya sen bunun için mi geldin? Sen nereye doğru gidiyorsun? Yolculuğu ne tarafa? Ey yolcu! Salik, bak tasavvufa giren insana biz ne diyoruz? Bir, mürid, isteyen demek. Ne istiyor? Allah'a giden yolu, yolculuğu istiyor. İki, salik ne demek? Meslek de buradan geliyor. Yola giren demek. Seleki yola girdi anlamına. Salik de yola giren demek. Senin gayen nereye doğru gidiyorsun? Yolculuğu ne tarafa? Ahirete. Ne kadar kaldı? Vallahi bilmem ki, şu an bile olabilir. Şu an bile gidebilirim. O halde senin zamanın çok kısa, vaktin çok dar. Senin kulluk içinde Allah'a canını vermen lazım, teslim etmen lazım. O halde senin bu kadar düşmanlık, kin, nefret gibi şeyleri düşünmeye vaktin yok ki. Bakın bunu yaptığımız zaman ne oluyor biliyor musunuz? Hani bugün bir depresyon diye bir hastalık var ya. Herkesin başının belası. Bir sürü ilaç kullanıyor insanlar. Niye depresyona gidiyor insanlar? Bunlar yüzünden işte. Şimdi psikiyatri uzmanları izah ediyor. İşte beyinli şu hormonlarına şöyle bir etki ediliyor. İşte negatif unsurlar beyne şöyle etki ettiği için onu araştırıyorlar. İşte ama altında ne yatıyor bunların? Bak negatif diyor, pozitif diyor. Neyi tavsiye ediyorlar? İyilik hormonlarını harekete geçirin diyorlar. Ya bizim dediğimizi diyor işte. Yani bizim 1000 yıl önce peygamberimizin dilinden 1500 önce ifade edilen şeyleri büyüklerimiz dile getirmiş. Yani iyilik adamı ol, ihsan diyor işte bakın, ihlas diyor, takva diyor. Yani bizim başka kavramlarla söylediklerimizi onlar kısmen yeni kavramlarla pozitif düşün, iyi düşün, işte kötülükleri boş ver, kendini insanlardan uzaklaştır, kendine zaman ayır, işte kendine iyi bak, hoş bak, benlik saygın yüksek olsun. Kardeşim bunların alasını zaten burası söylüyor. Bak ne diyoruz? Seyri sülük ile manevi yolculuğa gir, kendini gerçekleştir, hiçbir şeye bakma, kendi yoluna devam et, insanlar seni rahatsız etmesin. Yani insanlardan rahatsız olma. Bak şimdi insanlar rahatsız ederler. Sözüyle rahatsız eder, bakışıyla rahatsız eder değil mi? Eder yani. Engelleyemezsin. Eşin rahatsız eder, kayınvaliden her zaman söylüyorum rahatsız eder. Görümcen rahatsız eder, kayınbiraderi rahatsız eder, abin rahatsız eder, amcan. Bunlar hep yaşanır. Çeşitli vesilelerle herkes bir şekilde sizi rahatsız eder. Ama rahatsız olmamayı öğrenmek lazım. Mehmet abi doğru mu söylüyorum? Çünkü rahatsız olmaya başlarsanız sonu gelmez hocam. Sonunu getiremezsiniz, bitiremezsiniz. Biri başlar sonra çocuğu başlar. O saydığım insanların çocukları da büyüyor, tamam mı? Onlar da onların hikayelerini dinleyerek sana karşı cephe alır, bir şeyler söyler. Dolayısıyla bu işleri inanın bitiremezsiniz. Sonu da gelmez. Eğer onların söylemini içine girerseniz çıkamazsınız. Dolayısıyla bakın ne diyor büyüklerimiz? Zikirle meşgul ol. Kendini zikirle meşgul et. Zikri yapa yapa yapa valla onlar hiç gözün bile görmez. Ama sen sürekli onları zikredersen, sürekli kıskançlığı, kini, nefreti, benzeri şeyleri zikretmeye. Ne demek zikretmek? Hatırlamak hocam. Zihninde, kalbinde neyi hatırlarsan o sen oluyorsun işte. İnsan böyle bir varlık. Yani kötülük de var, iyilik de var. Hani ayet-i kerimede diyor ya işte insana Allah insanı nefsini yarattı ve ona hem iyilik gösterdi hem kötü yolu gösterdi. Yani insanın iyi tarafı da var, kötü tarafı da var. Dolayısıyla siz hangi tarafa meylederseniz o tarafın etkileri sizi, kalbinizi meşgul eder. Dolayısıyla siz o olursunuz. Yani neyi zikrediyorsanız, öyle bir cümle kullanalım bu akşam. Yani insan neyi zikrediyorsa odur işte. Dervişin zikri neyse fikri de, fikir ne? Düşünce. Zikir, hatırlama. Bak öyle bir sistem kurmuş ki büyüklerimiz zikirle başla diyor. Fikirle değil. Ha fikir de var tabii. Ama zikrettiğin şeylerin sende oluşturduğu fikir daha kalıcı fikir. Çünkü zikrin telkini ile Allah'ı zikrederek, Allah'ın nimetlerini zikrederek, Allah'ın güzelliğini temaşa ederek. Bak şimdi zikirden nereye geçiyoruz? Aslında farkına varmadan o hatırladığımız nimetler, güzellikler bizi fikre, fikretmeye, tefekkür etmeye sevk ediyor. O yüzden yani biz dinimizi zikir ve fikir olarak düşünebiliriz. Zikir, fikir ve davranış, uygulama. Yani doğruları zikretmek, onları hep hatırımıza tutmak ve onların fikri ile zihnimizi inşa etmek. Bak kalp zikrettiğinde zihinde o zikredilen şeyleri ne yapar? Fikir haline dönüştürür. Ve hayat felsefesi olur. O zaman bunlarla yaşarız. Diğerlere hiç bakmayız. Yani şöyle düşünün çok basitçe. Ahirette Cenab-ı Hak ben onunla yüzleştiğimde neyime bakacak? Evet. Kalbimize. Kalpte neyi arayacak? Takvayı arayacak. Diyecek muttaki kullarım şöyle bir ayrılsın bakalım diyecek. Hesapsız onları cennetiyle, cemaliyle müşerref eyleyecek. Dolayısıyla biz takvayı elde etmenin yolunu aramamız lazım. Bilika'da hep bunları okuyoruz. Biz oradan da canlı aklında kalıyor. Yani Hadimi Hazretleri bunu söylüyor. İmam Bilgi Hazretleri ile beraber. Diyor ki takva hiçbir an vazgeçmeyeceğin bir şeydir. Fiildir, eylemdir. Namazı zaman zaman kılarsın. Orucu zaman zaman tutarsın. Hani her ibadetin bir zamanı, bir yeri var değil mi? Ama takva ibadetinin, takva ibadet mi? Evet, ibadet. Takva ibadetin yeri zamanı var mı? Yok. O her zaman, her an. İçimizde ve dışımızda. وَقَالَ حُزَيْفَ الْمَرَعَشِي رَحِمَهُ اللّٰهِ اِنَّمَا الْفُتُوَّةُ Huzeyfe el-Mer'aşi rahimehullah'a sorulmuş. Fütüvetten bahsediyor. اِنَّمَا الْفُتُوَّةُ اَرْبَعَةُ اَشْيَا Diyor ki fütüvet 4 şeyden oluşur. 4 şeyi korumaktır. Aynike ve lisaneke ve kalbeke ve hevake. Aynike gözünü. Gözünü korumak. Gözünü haramdan. Her türlü haram. Bu harama bakmak olduğu gibi gözün haram olan bir şeyle ilgilenmesi veya gözün kainata ibret gözüyle bakmaması bile haramdır. Bak, tersinden bakıyoruz. Gözün harama bakması haram ama gözün kainata ibret nazarıyla bakmaması, yani olup biten hadiseleri ve bütün gördüğümüz nimetleri Allah'ın nimeti olarak görmemesi de bir nankörlük olduğu için o da nedir? O da günahtır, o da haramdır. Yani çünkü bakıyorsun gökyüzüne ama gökyüzünün o mükemmelliğini, güzelliğini Allah'ın bir nimeti olarak görmüyorsun mesela. Burada ne kaybı oluyor? Görüş kaybı oluyor ve enerji kaybı oluyor. Yani bağlantı kopuyor. Elektrik kesiliyor. Bağlantı kopunca da senin Allah ile bağlantın zayıflamış oluyor. Her şeyi Allah. وَلِسَانَكَ Yine dilini, kalbini ve hevanı. Şimdi bunları da açıklıyor. فَلْزَمَ عَيْنَكَ اَلَّا تَنْزُرَ اِلَى مَا لَا يَحِلَّ يَحِلَّ Diyor ki gözünü helal olmayan şeylere bakmaktan uzaklaştırman gerekiyor. Yani şimdi fütüvetin 4 önemli ana unsuru varmış. Biri gözü korumak. Gözü nazar-ı ilahiden, yani ilahi göz ile bakmaktan, ilahi bakış ile bakmaktan uzak tutmamak. Yani zaten harama bakınca sana ait olmayan bir şeye bakmış oluyorsun. Ve nazar-ı ilahiden, yani Allah gözüyle bakmaktan uzaklaşmış oluyorsun. Bir de demin ifade ettiğim gibi kainata ilahi nazar ile bakmadığında da göz enerji kaybeder. Çünkü oraya dünyevi nefsani bir ilgiyle bakarsın. İşte kıskandığın insanın arabasına, evine, kendisine, elbisesine, giydiğine, koltuğuna ne varsa işte eşarbına hatta, değil mi? Bazen öyle de olur yani. Böyle duymuştum bazı arkadaşlar, ya hocam diyor, yani durumu iyi olan hanımlar böyle vakko falan bilmem eşapla takılıp duruyorlar. Bizim hanımlar, bizim imkanlar dar. Onlar alamıyor. Bu sefer de kıskançlık oluşuyor. Ve onların bulunduğu meclise gitmek istemiyorlar. Bakın ne oluyor, görüyor musunuz? Kardeşlerin arası bile açılıyor. Siz o şekilde çok üst derecede giyindiğiniz zaman diğer insanlar size yaklaşamıyorlar. Çünkü siz onları giydiğinizde kendinize bir varlık hissediyorsunuz. Çünkü akıllı adam o kadar parayı eşarp ona vermez yani. Sırf markaya o parayı vermez. O kalitede daha normal, değil mi? Hanımlar daha iyi bilir. Vardır yani mutlaka. Varsa niye o tarafa gidiyorsun? Çünkü o adı var ya. O yazıyor. Biri onu görecek. Aa bak, bak o takıyor falan filan diyecek. Ve oradan kendine bir pay çıkaracak. Şimdi bakın, bunlar kardeşlerin bile aslında hukukunu bozuyor. O yüzden Efendimiz bilmez miydi en güzel kıyafetleri giymeyi? Ayşe validemiz işte bir gün böyle çok güzel bir kıyafet giyince Efendimiz tepkide bulunuyor yani. Çünkü Efendimiz ona bakarak insanların da örnek alacağını biliyor çünkü. Ve hemen Ayşe validemiz o elbiseyi birine hediye ediyor. Yani burada aslında Efendimiz şunu yapmaya çalışıyor. Bak, sen peygamber eşisin. Biz en yüksek derecede insanlara örnek olmalıyız. Yani senin bunu giydiğini gören birileri kıskanır ve böyle giyilmesi gerektiğini düşünür. Giyemediği takdirde de üzülür ve bak, bir sürü insanın üzülmesine, işte kırılmasına vesile olmuş oluyorsun. O yüzden Müslüman mütevazi insandır. Mütevazıdır. İmkanları iyi de olsa orta halli yaşamayı tercih eder. Tabii ki Allah verdiği nimeti üzerinizde görmek ister. Hadis-i şerif de var bildiğiniz gibi, ama bu aşırı derecede bir hani kıyafet hastalığında bürünmesi çok normal değil. Maalesef yani bunları da yaşıyoruz. İmkanlar arttıkça erkeklerin başka daldıkları alan var. Onlar araba peşinde falan, benzeri şeylerde. Kadınlar da başka şeylerin peşinde oluyor. Ama Gazze'nin hali belli, Afrika'nın hali belli. Yani oralardaki kardeşlerimiz o halde yaşarken bizim böyle israf içinde yaşamamızın hesabı hakikaten ağır olur. Allah bunu sorar. Yani metinler bize bunu söyletiyor değerli kardeşlerim. Hani bunları biz kendimizden laf olsun diye söylemiyoruz. Çünkü okuduğumuz metinler yani bunu söyletiyor. yemek yerken bir taneyi bile israf etmenin, yani ne bileyim yememenin, çöpe atmanın bile israf olduğunu kitaplar söylüyor. Dolayısıyla yani biz de bunları aktarmak zorundayız. وَنْزُرْ لِسَانَكَ لَا تَقُلْ بِهِ اِلَّا مَا وَافَقَ السَّوَابَ وَالْحَقَّ diyor ki, lisanını koru ve lisanınla doğru ve hakka muvafık, مَا وَافَقَ uygun, muvafık olan şeyden başka bir şeyi lisanına söyleme. He, demek ki lisanımız neyi söyleyecek? Sadece doğruyu söyleyecek. Kaytarmayacak. Ama biz şimdi ne yapıyoruz? Menfaatimiz gereği yalanı da söylüyoruz. Yalancıkları da söyleyebiliyoruz. Kaytarıyoruz. Doğruyu söylemiyoruz. Gizliyoruz, saklıyoruz. Başka versiyon gösteriyoruz. İçimizdekiler farklı ama dışımızda farklı olabiliyoruz. Bunların hepsi o kiramen katibin tarafından kaydediliyor değerli kardeşler. Şunu çok iyi bileceğiz. Kiramen katibin meleklerinin gördüklerini insanlardan saklayarak, hani hatalarımızı insanlara böyle boy boy anlatmanın da bir anlamı yok. Ama çünkü o da bir başka hata olur. Kötülükler zaten gösterilmemeli. Yani ve örnek olmasın diye başkalarına. Fakat bunları yani gizleyerek de bir noktaya varamayız. Hatalarımızı bileceğiz. Bunlardan tevbe edeceğiz. Söylenmesi gereken yerde hatamızı söyleyeceğiz ve kabul edeceğiz. Bakın eşlerin hayatında bunu yaşamak çok önemli. Çünkü hiç kimse hatayı kabul etmezse problem çözülmüyor. Veya iş yerlerinde veya cemaatlerde, tarikatlarda, gruplarda, devlette, kurumlarda, bakın insanlar doğruyu söylemediklerinde problemleri çözemiyorsunuz. Ya şu doğruyu bir söyle. Yok, söylemez. Gizliyor. Niye gizliyor? Bir grubu koruyacak, diğerinin aleyhine durum meydana gelecek. Ya tamam da bunu burada yaptın, kazandın. Tamam. Yalanı söyledin, kurtardın birilerini. Peki bu kiramen katibin bunları görmüyor mu? Ama işte bakın değerli kardeşlerim, iş şu noktaya geliyor. Demek ki iman da zayıflamış. Hani bizim inanç esasları diye saydığımız 6 tane şartı var. Bir de bunun türevleri var. Biz Allah'ın varlığını, birliğini, melekleri, kitapları, peygamberleri, mahşerin olacağını, kiramen katibin yazdığını, her şey not edildiğini ve bir gün ikra kitabek, ayet-i kerime biliyorsunuz. Al kitabını, karneni al, oku, bak denileceğini, mahşer gününde hep bir araya geleceğimizi, insanların birbirinden kaçacağını Kur'an-ı Kerim söylüyor. Yevme yefirul mer'u min ehihi diye başlayan ayet-i kerimede. Dolayısıyla kardeşin kardeşinden, karının kocadan, kocanın karısından kaçacağı, annenin babanın çocuğundan, çocuğun anne babasından kaçacağı, hakkını ister diye korkacağı o gün, bunların hepsini biliyoruz. Bunların hepsini bildiğimiz halde yani dikkatsiz davranmak gerçekten büyük bir gaflet. İşte biz bunları güncelleyeceğiz ve dünyadaki insanlara da gerçek yolun bu olduğunu öğreteceğiz. Şimdi bizim tembelliğimiz, gafletimiz sadece bizi helak etmiyor. Dünya insanlığını helak ediyor. Çünkü son dinin temsilcisi bizleriz. Bizlerden başka bu işi yapacak kimse yok. Bir de bizim hakkımızda bir sürü ön yargı var dünyada. Biz bir ön yargıları yıkacağız. Bir de güzelliğimizi göstereceğiz. Yani o yüzden bizim Efendimizin yaptığı gibi çok yüksek seviyede bir hayat yaşamamız lazım. Çok manevi olması lazım ki insanlar yani ha, ya bu burada bir şey var diyecekler. Dolayısıyla dünyanın problemleri de bizi bekliyor. Sağlam insan, duruşu sağlam. Yani doğru ve haktan başka bir şey söylemeyecek. Yine hocamız anlatmıştı babasından rivayetle. Necati amca anlatmış herhalde. Yani veya hocamdan anlattı. Bir amca evini satmış. Şimdi bak evini satmış. Anlaşmış biriyle 100 bin liraya atıyorum. Şimdi komşusu duymuş bunu. Demiş ki amca evini sattın mı? Sattım demiş. Kaç? 100 bin lira. Aa demiş, çok ucuza vermişsin. Ben sana 150 bin lira vereyim demiş. Vazgeç, 150 bin vereceğim. Oğlum demiş, ben sen duymadın. Ben sattım diyorum. Sattım. Bitti. Bakın duruşu o kadar sağlam ki yani o 50 bin farkı gözü görmüyor. Ben diyor anlaşmayı yaptım, sattım. Belki de Allah benim yolumla diğer kuluna rızık verecek. Uygun fiyata alacağı için o gariban ev sahibi olacak. Yani Allah böyle yapamaz mı? Yapar. Yani der ki oğlum senin durumun iyi. Uygun fiyata ver gitsin işte. Adam da ev sahibi olsun. Garibanın bir evi bile yok. Senin kaç tane var? Yani böyle ev sahibi olan, 3-5 ev sahibi olan kardeşlerimiz mesela bir tanesini gariban kardeşlerimize uygun fiyata verseler ne olur? Veya kira alır gibi böyle hani şey gibi verseler zarar mı olur? Vallahi çok büyük bir ne olur biliyor musun? Bakın insanlar bir evi olmayınca, kendine ait bir dünyası olmayınca çok çile çekiyorlar. İşte hanımları diyor bir evi sahibi bile olamadık diyor falan filan. Dert yanıyor. Oluyor bunlar yani. İnsan da biraz bu dünyada hafif bir genişlik istiyor. Biraz kardeşini genişlet. Ver ne olur yani. Ve bunu verdiğin zaman da şöyle düşün. Bu kardeşim ayda 10 bin 20 bin kira veriyor. Ben bu evi buna vereyim. Bana ayda 10 bin 20 bin ödesin. Varsa elinde 3-500 bin de peşin versin. Ödesin ya. Böyle yapalım. Bir evimde böyle gitsin. Bende 5-6 tane var zaten. Dese mesela çok ciddi sevap kazanır. Ve inanın yani ne bileyim yani onun hesabı da olmaz. Allah mükafatını verir. Ama işte nefs yaptırtmıyor. Çocuklar verdirmez. İşte yani verdirmez bir şekilde. Bana ait. Tamam vermeyebilirsin sana ait ama sevap kazanmak istiyorsan yani gariban insanları gözetmen lazım. Onlara iyilik yapman lazım. İyilik yapmanın da bin bir tane yolu var. İşte değerli kardeşlerim şu noktayı tekrar söylemek istiyorum. Yani Müslüman insan Allah yolcusu insandır. Bütün eylemlerini Allah'a yolculuğunu yapma amacıyla sergiler ve sonuçta kazanacağı, varacağı noktayı düşünerek çileyi çeker. İstemli çile çeker. Bak Sufilerin hayatına bakın. Dergahlara gidip de işte oradaki çileyi çekmeyi kimse onlara farz kılmadı. Kimse onlara zorunlu tutmadı. Niye bu insanlar gidip de o tekkelerde çile çektiler, halvete girdiler, riyazat yaptılar? Neden? İyi insan olmak için. Mükemmel insan olmak için. Çünkü diğer türlü olmuyor. Yani oraya gireceksiniz. Belli bir dönem o işi tatmanız lazım. Allah'la baş başa kalmanın, fedakarlık yapmanın insanın ruh sağlığına ne kadar katkı sağladığını görmen lazım. Şimdi psikiyatri uzmanları boşuna uğraşıyor. Demeyelim de yani ilaç tedavisiyle veya bir takım telkinlerle olmuyor iş öyle. Bir insanın yani manevi yola girmesi lazım. Maneviyatın insanın ruhuna etkisini bizzat bir mürşid-i kamilin nezaretinde onun dengesiyle, onun vereceği denge ile öğrenmesi lazım. Ondan sonra o insan ruhen hasta olmaz hocam. Hiçbir şey olmaz ona. Kaygısı kalmaz ki. Her şeyin Allah'ın elinde olduğunu bilen ve burada yapacağı tek şeyin gayret olduğunu bilen, bak tek yapacağımız iş ne? Allah'ın yolunda gayret. Başka hiçbir şey yok. Yani senden gayret istiyor. Bu gayretin de bin bir yolu var. Dolayısıyla o gayreti gösterdikten sonra kaygılanacak bir durum var mı? Yok. Her şey Allah'ın elinde. İstediği gibi çevirir. Sen korkma. Hele sen onunla bağlantıyı iyice kur. O zaten seni bırakmaz ki. O yüzden Mürşid-i Kamil'e bağlanmak anlamlı. Bunu da anlamıyor insanlar. Niye ona bağlanacağım diyor. Direkt Allah'a bağlansak ya diyor. Bağlan o zaman. Varsa gücün bağlan abi. Yani sana yasak mı koyduk? Sen zaten ciddi şekilde Allah'a bağlanmışsan sen zaten mürşid olursun. Senin bağlanmana gerek yok. Sana bağlansın insanlar. Dolayısıyla böyle yani direkt Allah'a. Geçen biri diyor işte Kur'an yeter diyor. İşte Kur'an sünnete peygambere ne gerek var? Kur'an'da her şey var diyor. Allah Allah. Sen Kur'an'dan her şeyi bulabiliyor musun? Hadi bul yolunu o zaman. Niye yaşayamıyorsun o zaman? Müslümanları eleştiriyor. Eksik yapanları eleştiriyor. Ben diyorum ki bak. Sen eksik yapan Müslümanları eleştiriyorsun değil mi? İşte cemaatleri eleştiriyor. Tarikatları eleştiriyor. Ya sen ne yapıyorsun? Bana söyler misin? Senin yaptığın bir şey var. Yine o insanlar iyi kötü bir şeyler yapıyorlar. Eksiğiyle gidiğiyle. Peki sen ne yapıyorsun? Sen sadece eleştirme üzerinden ha bu işi bunlar yapamıyor. Bunların gittiği yol değil. Peki senin yolun var mı? Mehmet abi yolu da yok. Bak kendisinin yolu yok. Yoldan gidenlere de engel olmaya çalışıyor. O zaman senin amacın ne abi? Ben onu anlamıyorum. İşte günümüzün Müslümanları şunu yapmıyor, bunu yapmıyor. Tamam Müslümanların hataları var, hatalarımız var da. Yani bu hataların kaynakları da var ama. Yani ben hangi çağda yaşıyorum, hangi ortamda yaşıyorum? İslam devletinin olmadığı, İslam medeniyetinin olmadığı, İslam hukukunun cari olmadığı, İslam ekonomisinin olmadığı, İslam düşüncesinin olmadığı, Bunların hepsinin hatta yasaklandığı neredeyse dönemde yaşıyorum ben ya. Veya o dönemden çıkıyoruz yani. Dolayısıyla öyle kolay mı? Dolayısıyla bu dönemde küçük iş yapmak bile büyük bir iştir. Bakın bu dönemde küçük bir sünneti ihya etmek bile çok büyük bir iştir. Çünkü siz yok olan bir şeyi var ediyorsunuz. O yüzden küçük çalışmalarımızı büyük görmemiz lazım. وَنْزُرْ قَلْبَكَ لَا يَكُنُ ف۪يهِ عَلَى مُسْلِمٍ غِشْرٌ وَحِكْتٌ Kalbine bak diyor. Orada ne olmasın? Müslümana karşı bir aldatma ve kin olmasın. Aldatmayacaksın. Yanıltmayacaksın. Samimi olacaksın. Dürüst olacaksın. Gizleyeceğin bir şey yok. Kiramen katibin yazıyor. Sen merak etme. Sen gizledikçe batarsın. İnkar ettikçe, yalan söyledikçe daha çok batıyorsun. Hata yapmışsın. Onu yazdı kiramen katibin. Ya tevbe et diye bekliyor. Sen tevbe etmiyorsun. Hatta üstüne üstlük diyorsun ki hayır ben yapmadım. Ben doğru yaptım. Ve burada aldatıyorsun. Yalan söylüyorsun. Kin ve nefretle hareket ediyorsun. Bunları yapmayacaksın. Çünkü bunları yaptığın zaman işin inatlaşmış oluyorsun. Cenab-ı Hak ile inatlaşıyorsun. Onun koyduğu sistemin tersine davranış gösteriyorsun. Halbuki sen neydin? Mürid ve salik diyoruz ya. Allah yolunda yürümeyi isteyen ve o yolda yürüyendin sen. O yolda yürürken tabii ki engeller olacak. Yani önümüze çıkan engeller. Şöyle diyelim mesela ben yanlış bir iş yaptım. Biri bunu fark etti. Şimdi eyvah. Tamam fark etti etti. Zaten melekler fark etti yani merak etme. Yapacağın tek şey yani hem onlardan utanarak hem kullardan utanarak taşıdığın Müslüman ismine muvafık hareket etmediğin için utan. Ve üzül. Biraz yüzün kızarsın. Biraz terle. Biraz bunal. Dön geriye. Ya Rabbi ben ne yaptım? De af dile. Ve yoluna devam et. Sana kardeşin küsmez. Merak etme. O hatta ona içini aç. De ki ya kardeşim gerçekten ben şu hatam var. Bırakamıyorum ya. Yani yapamıyorum. Bana ne olur sen biraz uyanık insansın. Bana biraz yardımcı ol. Deyip ondan tavsiye isteyelim. Değil mi abi? Yol göstermesini isteyelim. Ve bu yolun yolunu arayalım. Yani niye kaçıyoruz ki? Bak nefsimiz bizi hep kaçırtıyor. Mesuliyet almak istemiyor. O yüzden değerli kardeşlerim demek ki içimizdeki ve dışımızdaki organlarımızı koruyacağız. Bir tanesi şu, o da çok önemli. Venzur hevake. Hevana bak. Arzuna bak. La yehvi şey'en mineşşer. Bak bakalım kötülükten bir şey istiyor mu? İstemesin. Yani heva demek nefsin hevası, arzusu ve hevanın da açılımları şehvetlerdir. İnsanda yeme şehveti var, içme şehveti var. İnsanda makam şehveti var, baş olma şehveti var. Ne bileyim işte buna benzer bir sürü şehvetler var, istekler var yani. Arzu ve istekler. Nefsin arzu ve istekleri, nefsin hevası ve şehvatı, Türkçesiyle nefsin arzu ve istekleri. Şimdi bunlara bakacaksın, içinde şerden de bir şey olmasın. Yani nefs hevası ile gelip kalbini meşgul etmesin. Sen yukarıdan yüklemede bulun. Ruhundan aldığın güzellikleri kalbine indir. Ve nefisten gelen sadır yoluyla nefis üzerinden, şeytan üzerinden sadır yoluyla kalbe. Çünkü sadır kalbin açıldığı kapı. Dışa dönük. Şurası sadır. Burası kalbin başı demek. Nefs ve şeytan buradan giriyor. Buradan girip kalbe yol bulabiliyor. Dolayısıyla bunlara yol vermeyeceğiz. Ne yapacağız? O zaman kalbi yukarıdan ruhtan aldığımız marifeti taşıyacağız. Aklımızı burada iyi kullanacağız. Çünkü akıl hakemlik yapacak şimdi. Tartacak. Buradan da baskı var. Yukarıdan da baskı var. Biri iyilik, biri kötülük. Akıl ne yapacak? Kendi tefekkür gücüyle iyiliğin önemli olduğu fikrini kalpte destekleyecek. Bu şekilde aklımızı kullanacağız. Ama eğer iyilik tarafını harekete geçirmezsek değerli kardeşlerim bu sefer akıl nefsani tarafa doğru kayar. Yapacağı iş yok başka. O bir alettir çünkü. Düşünce aletidir. Evet biraz uzattık. Oo, vaktimiz ilerlemiş. Biz bir tane okuduk. Teberrüken ikinci okuyup bırakalım. Ama bu da mübarek çok uzun. Bunu haftaya bırakalım. Çünkü içinde çok madde var. Üçüncü maddeyi ben size okuyayım. O da için dışın aynı olması. Konumuzla bağlantılı. Kısaca bunu okuyup bırakayım inşallah. Şurası. Öbürü biraz uzun. Orada çok madde var. Onu belki de bir ders bile yapabiliriz.
Tamam.